Sen kendine bak. Son zamanlarda ortalığı bir şikayet seli almış gidiyor. İş ve akraba ziyaretleri, yol ve yemek sohbetleri binbir yakınmayla geçiyor. Değerlerin aşındığından, maddileşmeden, insan kirlenmesinden söz ediyor insanlar. Yalanın, rüşvetin, çıkarcılığın, sözünden dönmenin, hilenin, kayırmanın ve kandırmanın geçer akçe olduğundan dem vuruluyor. Doğrudur gerçi. Her gün her birimiz çürümenin başka başka delillerine ister istemez şahit oluyoruzdur. Çekler dönüyor, senetler ödenmiyor, rüşvet alınıyor, yalan söyleniyor, verilmiş sözler inkar ediliyordur. Doğru. Dahası benden başkası bilmesin der gibi otobüsün ortasında duran bir kişiden biraz ilerlemesini rica ettiğinizde küfür bile yiyebiliyorsunuzdur. O da doğru. Ama tüm bunların bu denli yoğunlukla anlatımında bir bit yeniği de arıyor insan. Zaman zaman başkalarının kusuru bizim kusurumuzun mazeretiymiş gibi sunuluyor çünkü. Bir arkadaşımıza randevu vermişiz. Canımız gitmek istemezse gitmeyi veriyoruz. Borcumuzu alacağımızı unutuveriyoruz. Ne yapalım, devir böyle. Piyasa çok bozuk kardeşim. İnsan mecbur kalıyor bazen. Oysa ortalık gerçekten çok bozuk olsa dahi yapmamız gereken değildir bu. Ortalık peygamberlerin geldiği çağlarda da bozuktu. Ama onlar o bozulmuşluğa asla bulaşmadılar. Ortalık zamanı saadetin öncesinde en ileri düzeyde bozuktu. Ama sahabiler o temiz, pak ve saf fıtratlarını korudular. Çünkü abd idiler. Bir kul olarak kendi ubudiyetlerinin farkındaydılar. Başkalarının kusuru, ayıbı ve özrü, hatta devrin ve toplumun ayıbı veya özrü onlar için mazeret teşkil etmiyordu. Rableri ubudiyetin özünü ve ölçüsünü Resulü ile bildirmişti. Temiz fıtratları zaten o öze müheyya ve o ölçüyü kabule hazırdı. Dahası sen kendine bak diyordu Kur'an-ı Hakim. O yüzden başkaları yalan söylediler ama onlar değil. Yalan yaratılmayan bir şeyi veya bir hali yaratılmış gibi göstermenin adıydı. Yani Allah'ın kudretine iftiraydı. Yapmadılar. Sözden dönmediler. İçki içmediler. Faiz almadılar. Rüşvete bulaşmadılar. Başkaları kainata Rabbi adına bakmıyor diye kendileri de o imani bakışı bırakmaya kalkmadılar. Kendi işlerine baktılar. Kainatı Rabbimizin varlığına ve esmasına şahit kılan Kur'an'a, sevgili Resul'e ve en güzel bir kıvamda yaratılmış fıtratlarına baktılar. Başkasının kusurunda nefisleri için bir mazeret bulmadılar. Sonuçta başkaları onlara baktı. Koskoca bir topluluk hem de asırlar boyu onlara bakarak onları örnek toplum bilerek yaşaya geldi. Bu bakımdan başkalarının hatası ne şevkimizi kırmalı ne nefsimiz için bir mazeret olmalı. Kur'an sen kendine bak dediğine ve gerek peygamberler tarihi gerek asr-ı saadet herkesin bataklığa saplandığı bir dönemde tertemiz kalanların varlığını belgelediğine göre ubudiyetin cennet misal dünyası şu günde de yaşanabilir. Her şeye rağmen. Yeter ki kendimize bakabilelim. Şeytanın yarını bitmez. Ne zaman hayra yarar bir şeyler yapmaya girişsek, önümüze küçük bir engel beliriverir. Hayırlı bir işe başlamaya mı niyetlendik? O engel yüzünden teşebbüsümüz daha başlamadan hakim kalır. Zira içimizde bir yarıncı saklıdır. Rabbimizin rızasına uygun bir şeylere niyetlenir niyetlenmez, bu yarıncı bizi erteleme kuyularında boğdurur. Herkes kendi ömründe ve de gündelik hayatında bu yarıncının bir dizi icraatını sanırım bir çırpıda sayabilir. Kaç hayırlı fiil yarına ertelendiği için yaşanmamış, kaç hak söz yarına saklandığı için hiçbir zaman söylenmemiştir. Kim bilir? Nefsin hoşuna giden işlerde hemen şimdici olan şeytan, hakikat ve hayır karşısında hep yarıncı olmuştur. Sonra yaparsın. Yarın başlasan da olur. Bir gün muhakkak. İleride ben de düşünüyorum. Hayatımıza şöyle bir baksak, bu az sonraların, yarınların, ileridelerin faturasının hayli kabarık olduğunu görmemiz zor olmayacaktır. Şeytanın az sonra kalkıp kılmak üzere bizi edadan alıkoyduğu sabah namazlarının sayısı acaba yüzlerle mi, binlerle mi ifade edilebilir? Az sonra kılayım derken, alelacele son dakikaya sığıştırılan sahir namazların sayısı acaba kaç bini bulur? Namazla ilgili ertelemeler, şeytanın hayır ve hak karşısındaki yarıncılığının bir örneği yalnızca. Kulluğun şanına yakışan sair görev, fiil ve haller de hesaba katılınca, şeytanın yarını erteleyerek bize hepten alıkoyduğu hayır ve hak sayısı herhalde milyonları bulacaktır. Bu ertelemenin sonuçlarını yalnız kendi dünyamızda da görmüyoruz. Ubudiyet görevlerini yarın yapacak olan ama o yarın gelmeden bu dünyadan göçen ne çok insan var. Çokları 3 gün sonra yaşıyor olacağının garantisi olmadığı halde ubudiyet borcunu ihtiyarlık günlerine erteliyor söz gelimi. Birçok insan ileride örtünmek düşüncesiyle birlikte bugün tesettürsüz geziyor. Daha en başta ubudiyet çizgisinde karar kılanlara ise daha yaşın genç, ileride yaparsın deniliyor. Oysa ölümün yaşı yoktur. Hayat apartmanının ne zaman yıkılacağına dair bir tarih kaydı kimsenin elinde yoktur. Bir dakika sonra ölmek, 100 yıl yaşamak kadar, hatta ondan daha fazla mümkündür. Ne var ki şeytanın yarını bitmez. Ne zaman asıl vazife aklımıza düşer, ne zaman kalbimiz iman ve ubudiyet arzusuyla hüşyar olur, şeytan hiç bitmeyen yarınlar sunar önümüze. Gariptir. Ubudiyet yoluna girecek olduğumuzda, bin türlü yarınlar sunan şeytanın, ubudiyete sığmayan fiillerde tek bir ertelemesi bile yoktur. Bizi gaflete atan, duygularımızı dünyanın fani yüzünde boğan, onca şeyi asla yarını ertelemez şeytan. Bir kez olsun, bugün Kur'an'ını oku, televizyonu yarın seyredersin demez. Bir kez olsun, bugünün şükrünü yap da, piyasa durgun şikayetini yarına sakla dediği yoktur. Bir kez olsun, şimdi namazını kıl da haberleri yarın öğrenirsin dememiştir. Çünkü elimizde olan yegane zamanın şimdiki zaman olduğunu şeytan da bilir. Bildiği için ubudiyet görevlerini gelmemiş bir yarını erteleterek kandırır bizi. Böylece esasen Allah'a ibadet için verilmiş hazır zamanı kendisi için kullanıma hazır hale getirir. Sonra o hazır zamanda gaflet, sefahet ve dalalet derelerine sürükler bizi. Resul-i Ekrem aleyhisselam, erteleyiciler helak oldu buyururken, bizi işte bu şeytani tuzağa karşı uyarıyor. Sabit ve değişken. Boğaz Köprüsü'nden her geçişimde, içimde bir hayret ve hayranlık hissi belirir. İki kıta arasında kurulmuş bu asma köprü, kendi ağırlığını çektiği gibi, üstünden geçen yüz binlerce aracın ağırlığını ve basıncını da çeker. Keza, boğaz üzerinden esen rüzgarın, hatta fırtınaların ve depremlerin basıncına da nicedir dayanır durur. Bu devasa yapının bu kadar büyük bir yükü nasıl kaldırdığı sorusu, bizim gibileri hayrete düşürmekle birlikte, statik ve dinamik gibi dersler de okumuş mühendislik fakültesi mezunlarını pek şaşırtmaz. Boğaz Köprüsü'nü Boğaz Köprüsü yapan, yerin bir hayli derinine uzanan ayakları ve onu yere mıhlayan çelik halatları, ama bir de esnekliğidir. Bunu ezbere bilirler. Ayak ve halat gibi sabitleri olmasa köprü zaten hiç olmayacaktır. Lakin değişkenliği ve esnekliği de olmazsa az bir ilave basınç anında çatır çatır yıkılacaktır. Boğaz Köprüsü'nün bu kadar yıldır sergilediği şey fıtri şeriatın şaşmaz bir kuralıdır aslında. Bu devasa köprü var olalı beri kainatın itaat ediyor olduğu bir fıtri şeriat kuralına insanın da uymasının sonucudur. Ağaçlar da, ağaçlar üstüne yuva yapan kuşlar da bu kralı binlerce yıldır sergiler durur. Koca gemileri sürükleyip karaya oturtan fırtınalar, küçücük bir fidanı veya otu yerinden söküp kaldıramaz. Çünkü onların kök saldıkları bir sabiteleri vardır. Yine ağaçlar ve otlar, koskoca çatıları söküp götüren fırtınalar da yere kadar eğilir ama sağlam kalırlar. Çünkü esneklikleri vardır. Karga misali, ağaç dallarının çatallaştığı yerde, bülbül misalli, dalların en ucunda yuva yapan kuşların sergilediği de bir sabit ve değişken tablosudur. Bülbülün yuvası bir hayli sanatlıdır gerçi. Karganın yuvası ise derme çatma görünür. Ama bu yuvalarda değme mimari cebinden çıkartacak hassas bir hendese kuruludur. Hayatı sabitler ve değişkenler temelinde idame ettiren bu fitri şeriat kuralı, ferdi hayatlarımız ve de sosyal hayatımız için manidar bir ölçü verir aslında. Nitekim sabitelerden mahrum bir esneklik hayat gemimizi yeis veya gaflet kayalarına vurdurduğu gibi esneklikten mahrum bir sabitlik de bizi ciddi kırılmalara uğratır. Haddinden fazla katı insanların da, haddinden fazla yumuşak insanların da gerek ferdi, gerek ailevi ve toplumsal hayatları ciddi problemlerle doludur. Dengeli bir hayatın lazımları hanesinde ise sabit ve değişken notu bulunur. Denge bu şekilde mümkün olur. Ki bu denge hali tedvini şeriatla da desteklenmektedir. Bir taraftan insanın ilahi ölçülere uyma zorunluluğu vardır, diğer taraftan uyamadığı anda istiğfar ile yeniden dengeye dönme imkanı. İstiğfar, inanç sabitelerine karşı dikkatsiz olduğumuz noktalarda denge haline avdet edebilmemiz için Gafur-u Rahim tarafından biçilmiş hata payı esnekliğini ihsas eder aslında. Ama esnekliğini sabiteyi reddedecek kadar ileri götürenler, rüzgarın önündeki bir yaprak misali dönecekleri yeri asla bulamazlar. Boğaz Köprüsü'nden her geçişimde, rüzgarlı bir günde ağaçları her seyredişimde ve ağaç dalları üstündeki kuş yuvalarını her görüşümde, hayatımızın da bir sabit ve değişken temeline oturması gerektiğini bir kez daha düşünüyorum. Bunun kendi dilime yansımasıysa teoride netlik, pratikte esneklik şeklinde beliriyor. 4. Bölüm Küçük Olaylar. Rivayet edilir ki Muhammed Arabi Aleyhisselam'ın yanına bir gün bir adam geldi. Peygamber ona bir tane hurma verdi. Adam o verilen hurmayı küçümsedi. Hazreti Peygamber, biliyor musun dedi, o tek hurmada ne kadar çok zerre var. Kırık bardak hesabı. Geçenlerde bir sürahi kırdım. Masaya otururken varlığını hayal meyal hissetmem ile çarpmam bir oldu ve ardından kısa bir şangırtı yankılandı. Bana kala kala parçaları toplamak kaldı. Bu arada sürahiyle kalmayıp hanımın kalbini de kırdım. Biraz daha öteye koyamaz mıydı? Oysa sürahi her zaman durduğu yerdeydi. İlk şokun ve şokla gelen fevri tepkilerin ardından için için yatışmaya çalıştım. Çocukken bir şey kırdığımda teselli eder, cam kırılsın can kırılmasın derdi babam. Çok şükür can kırılmadı ama itiraf edeyim hayli sıkıldım. Çünkü bu sonuncuydu ama ilk değildi. Bir hafta önce bir bardak kırmıştım. Bir diğeri elimden atlamış lakin kırılmamıştı. 2 ay önce sevdiğim birinin hediyesi olan fincanımı, ondan da önce hanımın çok sevdiği minik tuzluğu kırmıştım. Araya girip bir de tabak diye ekledi hanım. Aslında onun hesabı da kabarık sayılır. İyisi mi tek tek saymayayım. Uzun sözün kısası, cam karnemiz kırık dolu. Yanlış anlaşılmasın. Ne ben sakarım ne de hanım. Hatta aşırı dikkatli olduğumuz bile söylenebilir. Belki o yüzden çok cam kırıyoruz, kim bilir. Göze gelmiş olabilir miyiz derseniz, pek sanmıyoruz. Ama her ay mutfağımızdan bir şeyler eksiliyor. Bu kadar vukuattan sonra kırılmaya bir sebep arıyor insan. En küçük bir sineğin kanadı ve vızıltısı boş yere yaratılmış değilken, en küçük böcek bile unutma ki dünya fani mesajıyla göçerken, o kadar cam eşyanın şangır şungur gidişinde bir sebep arıyor, mesaj arıyor. Şans da değil bu. Öyle bir şey yok çünkü. Tesadüfe tesadüf edilmiyor. Sakar sayılmayız zaten. Göze de gelmedik. Deprem oldu, ev sallandı, düştüler de değil. E o halde, kafamı bu hususun kurcaladığı bir gün, başka bir niyetle şualara bakıyordum. Derken ummadığım bir yerde karşıma bir şua çıktı ve tıpkı röntgen şua gibi içimi okuyup çözdü. Sobamın ve feyzilerin ve sabri ve hüsrevin 2 su bardakları paramparça olması dehşetli bir musibeti haber vermiştiler. Bu cümleyle başlayan mektup, hani o bildik musibetlerden birini anlatıyor değildi. Ne deprem vardı, ne sel baskını, ne de veba salgını. Bediüzzaman'ın bir talebesi, kusur gibi görünen bir fiil irade etmiş, diğer ikisi o kusura bakıp gücenmişti. Sonuç tesanübün kaybıydı. Dehşetli bir musibetten de kasıt buydu. Tesanüzü kaybetmek. Birbirinin kusuruna bakmak, gücenmek. Bir bardağın, bir sobanın bile ilahi emre uyarak mesaj taşıdığını düşünen Said Nursi, devamla beni ta yüreğimden yakalayacaktı. Hem sobam, hem hayali aynı hakikat müşahedem doğru haber vermişler. Sakın, sakın, sakın, çabuk bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz. Vallahi bu hadisenin bizim hapse girmemizden daha ziyade Kur'an ve iman hizmetimize zarar vermek ihtimali kavidir. Okuduk, sarsıldık, düşündük. Kırık bardak hesabını bir daha inceledik. Maddi alemdeki her bir kırık, başka bir alemdeki kırıkların habercisiydi. Nice zamandır lüzumsuz kusura bakmalar, gücenmeler, tesanüdü kırmalarla kaç kalbi kırmıştık kim bilir. Hem ölçüsüz hislerin sevkiyle ilahi rahmeti inciten kaç fiil işlemiştik Allah bilir. O bahsi tekrar tekrar okuduk, düşündük, taşındık, kısmen olsun sakındık, dua ettik. Rabbim bizi kalan bardaklarımızı kırdırmaktan koru.